Ahl-i Kainat, Habib-i Huda, sevgili Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, enbiyâ-i izam, sadât-ı kirâm efendilerimizin ruhlarını, manevi huzurunda bulunduğumuz sultanlar sultanı, gönüller sultanı, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarını, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmet-i Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlı vakitler olsun çok değerli kardeşlerimiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli eserinden böyle konu konu sohbetlerimiz devam ediyordu. Önceki sohbetlerimizde bir ana başlık olarak hizmet bahsini uzun müddet okuduk. Daha sonra ikinci bölüm olarak muamelat, yani bütün beşeri ilişkilerde nasıl bir fazilet örnekleri var, nasıl insanlar olmalıyız, bu noktalardaki Kur'ani hatırlatmalar, emirler, tavsiyeler sadece hatırlatmaktan öteye Kur'ani emirler, daha sonra tavsiyeler, nebevi tavsiyeler, nebevi uygulamalar ve daha sonra da İslam büyüklerinin, Sadat-ı Kiram'ın, Selef-i Salihinin güzel hallerinin anlatıldığı bölümleri okumaya gayret ederiz demiştik. İlk bölümümüz adaletti. Hakikaten onu okuduk. Bugün ise inşallah belki nefse en ağır gelen hususlardan birisi affedebilmek ve ayıpları örtebilmek diye bir konu var burada. Gerçekten de nefse en ağır gelen, nefsin kolay kolay kabullenmediği bir husus ama bu noktada da hem Kur'ani emirler, hem nebevi uygulamalar, özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana yapılan eziyet hiçbir peygambere yapılmadı buyuran Allah Resulü'nün buna karşılık da gösterdiği yerine göre tabii özel hukuktaki affediciliği, keremi, sadece affetmekle yetinmeyip bir de ikram etmesi noktasındaki o emsalsiz örnek şahsiyetiyle ilgili güzellikler var. Bunları inşallah yine bugünkü sohbetimizde yine hem kitabımızdan okumaya hem de ayet-i kerimelerle inşallah onları hatırlamaya çalışacağız. Aslında değerli kardeşlerim, muhterem hocamızın okumuş olduğu Âl-i İmrân suresinin 133 ve 136. ayet-i kerimesi bu konuyu da içine almakla beraber bugün teberrüken onu böyle bir gündeminize koymak isterim. Şöyle ki, Cenab-ı Hak bizi bir koşuya davet ediyor. Koşmamızı emrediyor. Evet, koşun kullarım diyor. Ama nereye koşacağız yani? Sahillere, yaylalara değil. Faziletlere koşacağız, güzelliklere koşacağız. Bu koşunun sonunda bize bir cennet vaat ediliyor. Evet, koşun diyor yani. Size bir cennet hazırladım ben. O cennete koşun. Yürüyerek değil, oturarak değil, yatarak değil. Evet, belki insan otururken, yürürken de o cennete kendisini taşıyacak güzellikler taşıyabilir. Ama Allah daha çok koşmamızı istiyor. Yani bu işi ciddi tutun yani. Size bir cennet hazırlanmış, o cennete koşa koşa gidin. Gerçekten hani bir sahabiyi anlatmıştım daha önce burada, hatırıma hemen geldi konunun başında. Bir Amr İbn-i Cüneyh diye bir aziz sahabi var, bir ayağı yokmuş. Uhud Savaşı'na katılmak istiyor. Evlatları diyorlar ki, babacığım yapma, etme. Bak tek ayakla savaşa katılmaz, daha ilk satmede orada gidersin. Olsun diyor, ben gideceğim, savaşa katılmak istiyorum. Çocuklar da telaşla koşuyorlar Allah Resulüne. Ya Resulallah, bu tek sizin sözünüzü dinler bu. Bu hasta olana malum cihat farz değil. Babamıza söyleyin ne olursunuz, biz onun evlatlarıyız, biz zaten savaşa katılacağız. O katılmasın. Resulullah Efendimiz, olur diyor, ben babanızı çağırayım, söyleyeyim ama biliyor o sahabenin zaten ne cevap vereceğini. Çağırıyor, diyor ki, bak evlatların diyorlar ki, biz savaşa katılıyoruz ya Resulallah. Babamıza rica etsen, o savaşa katılmasa. O aziz sahabi diyor ki, ya Resulallah şu evlatlarıma bir şey söyleyin. Ben tek ayağımla koşa koşa, seke seke cennete gitmek istiyorum. Onlarsa buna engel olmak istiyorlar. Ve gerçekten de savaşa katılıyor o sahabi. Hani koşmak deyince kıymetli kardeşlerim, hatırıma o aziz sahabi geldi. Onu bir kere daha burada radıyallahu anh diyerek yad etmiş olayım. Bu ayet-i kerimelerde de Rabbimiz, evet müttakilere bir cennet hazırladık ve bir de mağfiret hazırladık. Oraya koşun diyor. Ama bu koşunun bir muhtevası var. Bu koşunun içinde neler var? İşte onlar böyle belki madde madde ayet-i kerimede zikrediliyor. Onları şöylece önce bir okuyalım. Sonra da buradaki kitabımızdaki metne devam ederiz. Rabbinizin bağışına, size affetmesine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Koşun. Evet. Peki kimdir bu takva sahipleri? Bu cennete nasıl koşulur? Hangi hallerle koşulur? Ne diye koşacağız yani? O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Demek ki birinci madde, koşunun birinci maddesi infak. Evet. Maldan candan verebilmek. Evet. Müminin ana vasıflarından biri bu. Veren insan. Zamanını verir yerine göre, ne bileyim imkanlarını verir. Biraz sonra konuşacağımız belki affetmek de bir vermektir. Affetmek de nefisten vermektir. Kolay değildir yani. Parayı vermek kolaydır bazen de. Nefisten bir şey verebilmek çok zordur yani. Direnir çünkü nefis kendisinden bir şey koparılmasını. Sonra ikincisi öfkelerini yutarlar. Evet. Üçüncüsü insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın sevdiği üç güzellik var. İnfak var, öfke yutulması var, bir de insanları affedebilmek var. Tabii onu konuşacağız, nerelerde af geçerlidir diye. Yine onlar ki, devam ediyor bu üç hasletten sonra, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı tevbe ve istiğfar ederler. E ne yapalım, yaptım canım, olmaz. Bir hata yaptıysan hemen estağfurullah el azim. Eğer bu kul hakkıysa hemen o hakkı da ödemek gerekiyor. E yaptı, olur böyle şeyler, olmaz. Olur böyle şeyler diye bir Müslümanın hayatında bir kelime olmamalı. Ya yaptım bir hata, bedelini tevbeyle ödemeliyim. Hukuk varsa hukukunu yerine getirmeliyim. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Sonra da beşinci madde, onlar işledikleri kötülerde bile bile ısrar etmezler. İşledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Dolayısıyla işte onların mükafatı, kıymetli kardeşlerim, Rableri tarafından bir bağışlanma, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin de mükafatı ne güzeldir. Cenab-ı Hak cennet koşusu için bize beş tane, beş maddelik bir program koyuyor. Diyor ki, infak ehli olun, öfkenizi yutmasını bilin, affetmeyi bilin, hata işlediğiniz zaman tevbe etmesini bilin, bir de hatalarınızda, günahlarınızda ısrar etmeyiniz. Hatalarınızda ısrar etmeyiniz. Bu ayet-i kerime ile ilgili çok da kısa bir izah var burada. 133. ayette Rabbimizin bağışına, gökler ve yer genişliğindeki cennetine kavuşmanın bütün ahlaki davranışlarımız için temel gaye olduğu, iyiliği bir takım dünyevi menfaatlar kaygısıyla değil de sırf Allah Teâlâ'ya saygı ve sevgi demek olan takva saygı ile sadece uhrevi saadet uğruna yapmak gerektiği hatırlatılmıştır. ben şunu yapayım da dünyaya bir şey geçsin değil, Allah'a olan saygımdan dolayı. Madem Cenab-ı Hak kendisine saygı gösterenler için bunu hazırlamış, o zaman ben de yaptığım her şeyi Allah rızası için yapayım diye. Daha sonraki ayetlerde ise İslam'da ideal ahlak tipi olan, müttaki insanın temel ahlaki nitelikleri olarak sayılan her halde cömert olmak, öfkeyi yenmek, insanları bağışlamak, hatasını görerek kabul etmek ve vazgeçmek gibi vasıflar ancak ihtirasları ve bencil duyguları karşısında hürriyetine kavuşmuş üstün ruhların faziletleridir. Yani kendisini aşabilmiş insan bunları yapar. Yoksa nefsinin esiri olmuş, nefsi kendisini yönlendiren, ondan sonra hevasına tabi olmuş insan bunu yapamaz. Ne elini açıp infakta bulunabilir, ne öfkesini yutabilir, ne affetmeyi bilir. Bazen böyle bakıyorsunuz, ya kardeşim affet, basit bir şey bu diyorsunuz. Birisi birisine ufak bir tarizde bulunmuş, affetmem hocam diyor. Dünya gelse affetmem diyor. Peki biz affa muhtaç değil miyiz diyorsunuz o zaman. Olsun hocam diyor. Olsun hocam diyor. Yok öyle değil. Onun için dönelim şimdi muhterem üstadın o güzel metnine. Buyuruyorlar ki, Allah Teâlâ'nın Esmâ-i Hüsnâ'sından biri de onun affediciliğini ifade eden El-Afûv ismidir. Ayet-i Kerime'de de Cenâb-ı Hak kendi isminden Habibine bir emir veriyor, buyuruyor ki خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Resûlüm, sen de affedici ol. Bak, ben afûv bir Rabbim. Sen de yerine göre affedici ol, iyi ve güzel olan şeylere emret, delil kabul etmeyen ısrarcı cahillerden de yüz çevir. Hani ayet-i kerimede yine buyuruluyor, وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Yani bazısına dünyanın delillerini getirsen, dediğim dedikten başka bir şey düşünmez. Artık onunla da uğraşmamak lazım. Selam deyip geçmek lazım. Burada da çok güzel bir izah kabul edilmiş zaten. Delil kabul etmeyen ısrarcı, çünkü nefs adına devamlı mücadele ediyor, cahillerden de yüz çevir. Dolayısıyla affetmek dediğimiz o büyük fazilet, nefse en zor gelen şeylerden de kıymetli kardeşlerim. Gerçekten kibiri kırmaktan daha da zordur. Yani kibir yerine göre kırılır ama affetmek dediğimiz o yüce haslet, Allah Teala'nın El-Afiv isminden nasiplenmek, Habib-i Kibriya'nın o güzel uygulamalarından nasiplenmek, büyüklerin zaman zaman böyle o nezih ahlakından nasiplenebilmek nefse çok ağır gelir. Çünkü afüvde nefsin vermesi var yani, teslim olması var, geri adım atması var yani. Affetmek, Allah'ı sevip O'nun ahlakıyla ahlaklanmanın tabii bir neticesidir. Affetmek, tam affetmenin karşılığı nedir? Cezalandırmaya gücü yettiği halde bir kimsenin suçluyu bağışlayabilmesidir. Ceza verme yetkim var, gücüm var ama diyorsun ki ben sana ceza vermiyorum şimdi, hadi affedeyim. Bu bakımdan da gerçek meziyet, nefsin galebesine mani olup affı tercih edebilmektir. Nefis hep ceza vermek ister. Evet. Belki şöyle bir soru gelecektir. Şahsına yapılan hatalar karşısında sessiz kalmak, onları affetmek, belki ilk bakışta acizlik gibi görünebilir. Böyle görünse de hakikatta fevkalade yüksek bir haslettir buyruluyor. Hazreti Mevlana affın hikmetini şöyle ifade ediyor. Bilesin ki Allah'ın rahmeti her zaman kahrından üstündür. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir buyuruyor değil mi? Kutsi hadiste bakın. Allah'ın gadabı var, gücü var yani. Bir ayet-i kerime var. وَلَوْ يُعَاقِدُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Evet, مَا تَرَكَ فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ Değil mi hocam? Eğer Allah Teala kullarının yaptığını günü gününe karşılık verecek olsa, yeryüzünde hareket eden bir tane varlık kalmaz. Ya, günü gününe her gün yaptığımız hataların bedelini hemen ödemek durumunda kalsak, ertesi güne hayat hakkımız olmaz. Ama Cenab-ı Hak bizi fırsatlar veriyor, imkanlar veriyor, tevbe fırsatı veriyor, kendisine rücu fırsatı veriyor. Dolayısıyla da hakikaten Allah'ın rahmeti her zaman kahrından üstündür. Bu bakımdan her peygamber kendisine karşı çıkan düşmanlarına galip gelmiştir. Öyleyse belayı gidermenin çaresi sitem veya zulüm etmek değil, onun çaresi affetmek, bağışlamak, yerine göre kerem eylemektir. Sadakalar belayı def eder, nebevi ikazı daima seni uyandırsın. Artık hastalık ve belaları tedavi usulünü de iyi anla. Hastalık ve belaları tedavinin usulü, evet, tasaddukta bulunmaktır, yerine göre affetmektir. İsmail Hakkı Musevi Hazretleri meşhur, evet, bu Hüdayi Hazretleri'nin de mensup olduğu Celvetiye tarikatının pirlerinden buyuruyor ki, çok önemli bir hayat düsturu koyuyor. Şeyhim, mürşidim, Atpazarı Osman Efendi şöyle derdi diyor. Bak, bu da kendi mürşidinden bir güzellik anlatıyor. Gerçekten kıymetli kardeşlerim, zaman zaman böyle küçük izahlar da yapıyorum. Bu Allah dostu dediğimiz güzel insanlar, evet, kendi zamanlarında güzel sözler söylüyorlar. Ama hepsi bir önceki güzel insanın da güzelliklerini taşıyorlar. Çünkü peygamberler, her peygamber söze ve musaddikan lima beyne yedeye diye başlıyor. Benden önceki peygamberin sözünü tasdik ederek ben de size şu hakikati söylüyorum. Benden önce bir peygamber geldi. Evet, İsa aleyhisselam diyor ki, benden önce Musa geldi, şunları söyledi ama onların hepsi doğrudur. Ben de size şunu söylüyorum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benden önce bir peygamber geldi. Peygamberler geldi hepsi yani. Atam İbrahim, İsmail, İshak, Yakup hepsi doğruları söylediler. Ben onların hepsini tasdik ediyorum ama şimdi ben de sizlere bana vahyolunanı aynen okuyorum. Evet, bana ne vahyolunuyorsa onu size aynen okuyorum. Kendi nefsimden bir şey söylemiyorum. Evet. Dolayısıyla Allah dostu dediğimiz güzel insanlar da hep manevi mirasa tevarüs ediyorlar. Kendi mürşitlerinden, kendi muallimlerinden, mürebbilerinden gördükleri güzellikleri kendi yaşadıkları zamanın insanlarına taşıyorlar. Bu arada kendilerindeki tecellileri de yine insanlara ulaştırıyorlar. Evet, mürşidimden, üstadımdan böyle bir güzellik gördüm ama Allah da bana şöyle bir tecellide bulundu. Onu da Kur'an ve sünnet ikliminde sizlerle paylaşıyorum diyorlar. Yani manevi terbiye yolları böyle bir zincir halinde birbirini tamamlayarak geliyor. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de şöyle diyebilirdi. Doğrudan bu sözü kendi adına naklederdi. Ama öyle yapmıyor. Diyor ki, şeyhim Atpazarı Osman Efendi şöyle derdi deyip ve mürşidinden bir sözle bir hakikati ifade ediyor. Kişinin hak ile olan, Allah Teala ile olan muamelesinde takınacağı en güzel tavır teslimiyet ve rıza. Allah Teala ile olan ilişkinin zirvesi teslimiyet ve rıza halidir. İnsanlarla, halkla muamelesindeki en güzel ahlaksa affetmek ve cömertliktir. Evet. Zaten bu iki vasfı taşıyorsanız insanlar sizi baş tacı da ederler. Yani kimseyle bir kavganız, gürültünüz olmazsa, yerine göre affeden bir insansanız, eliniz açıksa, gönlünüz açıksa kimsenin size bir kavgası olmaz. Eliniz sıkı, gönlünüz dar, geçimsiz bir insansanız elbette ki o zaman da problemleriniz bir türlü hem içinizde bitmez hem de dışınızda bitmez. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda da şunları görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla muamelesinde daima kolaylığı tercih ederdi. Zorluğa, öfke ve kızgınlığa asla yer vermezdi. Kolayca affedebilmesi, günah ve kusurları muhatabının durumuna göre kendine has bir metotla bertaraf etmesi onun en güzel adetlerindendi. Bunun çok güzel burada örnekleri var elhamdülillah. Tabii hata ve kusurları affetmenin de ötesinde kötülüğe dahi iyilikle muamele edebilmek, hatta kötülüğünü gördüğü birinin ıslah ve hidayeti için dua edebilmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok özel vasfıydı. Evet, birileri ona kötülük ediyor ama o aman diyor, belki de gücü var, etrafı da var onun. Fakat onun derdi insanların İslam'la buluşması. Bunun Taif'teki şeyini okuyacağız sonra zaten. Resulullah'ın farik vasfıydı böyle bir güzellik. Taif'te kendisini taşlayanlara, Uhud'da mübarek dişlerini kırıp yüzünü yaralayanlara bedduada bulunmayıp hidayetleri için dua etmesi buna kâfi bir misaldi. Evet, özellikle Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle hani o dişleri kırıldığında etrafındakiler de çok mahzunuyorlar. Efendimiz o sırada Allahümme ehdi kavmi diyor ya. Yani. Allah'ım bunlara hidayet ver ya. Yani. Arkasında ordusu var. Çarpışıyor. Ama öyle değil. Derdi ne? Hani İslam insanın ihyasıdır diyoruz değil mi değerli kardeşlerim? İslam insanın ihyasıdır. İslam insanı diriltmek için gelmiştir. Hem maddesiyle hem manasıyla. İslam insanları öldürmek için gelmemiş. Allah'ın yarattığı mahluk Müslümanca yaşasın, Allah'ın muradı üzere yaşasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüksek ahlaki ufkunu gösteren şu hadis-i şerif gerçekten biz Müslümanlar için de ne güzel bir yol göstericidir. İnsanlar iyilik yaparsa biz de yaparız. Şayet zulmederlerse biz de zulmederiz diyerek her hususta başkalarını taklit eden şahsiyetsiz kişiler olmayın. İyilik yaparsa yaparız, kötülük yaparsa biz de yaparız. Bu bir şahsiyetsizliktir. Lakin kendinizi insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmaya, kötülük yaparlarsa zulmetmemeye alıştırınız. Evet, onlar kötülük yaparsa zulmetmeyin. Ancak tabii burada çok ince bir nokta var. Şunu hatırlatmak gerekir ki affetmek ve bağışlamak şahsa karşı işlenen suçlarda mevzu bahistir. Bizim şahsımızla ilgili bir suçta affetme yetkimiz var. Bize ait bir alanda. Bir suç toplumu ilgilendiriyorsa o zaman affetmekten çok ıslahına çalışmak, adil davranmak, doğruyla yanlışı ortaya koymak icap eder. Ne yapalım bunlar toplumda bunlar, hoş görelim canım bunlar, yapsınlar. Öyle bir af yetkimiz yok. Ya ne yapacağız peki? O zaman el-âmirûne bil-mârûf ve-nâhûne anil-münker. İyiliğe emreden, kötülükten de vazgeçiren insanlar olmaya gayret edeceğiz. Kötülükten de vazgeçiren insanlar olmaya gayret edeceğiz. Zira böyle bir suçlu affedildiğinde bunun daha büyük haksızlara yol açacağı da muhakkaktır. Tabii özellikle de İslam fıkhında devletin dahi hangi suçları affedip affedemeyeceği konusu da ayrı bir konudur yani. Devletin dahi af konusunda belirli bir yetkisi vardır. Sınırsız yetkisi yoktur yani. Çünkü ayet-i kerimede müminler arasında hayasızlığın şuyu bulmasını, yayılmasını arzu edenler, onlara dünya ve ahirette can yakıcı bir azap vardır buyuruluyor. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, ferdi hayatımızda belki o affetmek dediğimiz o büyük fazileti elbette ki hayatımızın ana prensibi haline getirmeye gayret etmek, hoş görmeyi. Ama içtimai hayat olduğunda orada da hemen hem toplum adına, devlet yetkisi varsa elbet devlet adına, devletin ihmal ettiği alanlarda ise toplum olarak zulmetmemek kaydıyla kötülüğü bertaraf etmek müminlerin vazifesidir. Evet. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden, sizin içinizden bir öncü topluluk olsun ki insanlara iyilikleri anlatsın ve kötülükleri de önlesin. Bırakalım istedikleri gibi yaşasınlar. Hayır, öyle değil. Bırakalım istedikleri gibi yaşasınlar demek, o istedikleri gibi yaşayanların zararları daha sonra bütün topluma raci olandır. Ne yazık ki günümüzde bunun böyle istedikleri gibi yaşayanların nice ailelerin böyle hukukuna tecavüz ettiğini de görmüş oluyoruz yani. Evlere kadar sirayet ettiğini, bir yerde bir mikrop varsa o mikrop orada kalmıyor yani, o mikrop yayılıyor. Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm konumuzu biraz açtı ama çok güzel bir misal veriyor. İyiliği emredenlerle o iyiliği emretmeyen insanlar ne halleri varsa görsünler gibi hiçbir böyle teşebbüste bulunmayanların halini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir geminin alt katıyla üst katında oturan iki gruba benzetiyor. Diyor ki bir grup insan geminin üst katında oturuyor, bir grup insan da geminin alt katında oturuyorlar. Alt kattakiler diyorlar ki alt katı bize ait, biz burada istediğimiz gibi yaşarız. Ondan sonra orada bir delik açmaya başlıyorlar. Kendi katlarına su giriyor. Kendi katlarına su girince ne olur? Sadece onlar mı boğulur? Sadece onlar boğulmaz. Üst kattakiler onlara müdahale edip o deliğin açılmasına engel olmazlarsa bir müddet sonra geminin içine gelen su sadece alt katta kalmaz, üst katı da alır götürür. E peki ne yapacağız hocam? İyiliğe emretmeye, emretmek derken İyiliği anlatmaya, emir kelimesi biraz daha bizim Türkçemizde hani bir icvari tarafı da var belki ama müminin vazifesi daima Hakk'a davet, iyiliği anlatmak. Hangi yolla olursa, kitaplarımızla, sohbetlerimizle, ne bileyim sosyal medyamızla vesairesiyle Müslüman iyiliğin sözcüsü olacak, iyiliğin davetçisi olacak. Öbür taraftan da kötülüğü yapanlar da elbette ki kötülükleriyle sadece baş başa kalamıyorlar. Kötülük sari bir şeydir. Gerçekten bir toplumun içine fitne giriyorsa, bir toplumun içinde ayet-i kerimede az önce geçti, müminlerin arasında hayasızlığın, edepsizliğin, kuralsızlığın şuyu bulmasını, yayılmasını arzu edenler dünya ve ahirette can yakıcı bir azaptır. Hayat benim değil mi? İstediğim günahı işlerim demek hem Cenab-ı Hakk'a karşı çok büyük bir cürettir, hem de yaşadığı topluma karşı çok büyük bir saygısızlıktır. Evet, hele hele günahını ifşa etmek gerçekten topluma karşı çok büyük bir saygısızlıktır. Evet, insan günah işler mi? İşliyor. Ama bir de günahıyla övünmek, ki burada kaynaklarda hep o geçiyor, günahıyla övünmek, günahını ifşa etmek böyle, işte ben böyle yaşıyorum, böyle olmalı demek, bunlar hem Cenab-ı Hakk'a karşı çok büyük bir cüret değerli kardeşlerim, hem de yaşadığı topluma karşı da çok büyük bir saygısızlıktır. Onun için de bu noktada belki belirli uyarı merkezlerinin daha dikkatli hassasiyetler göstermeleri ve kötülüğe açılan kapıları ölçüler içerisinde, hukuk içerisinde kapatmaları gerekir. Diğer taraftan az önce bahsettiğim şekilde hasbel beşer işlediği bir hatayı insan kesinlikle açığa çıkarmamalı, onu da örtme yoluna girmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, işlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bakın hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de zikrediliyor değerli kardeşler. Tam günümüzde böyle bütün billboardlara yazılacak bir hadis-i şerif bu. Billboardlara bunu yazmak lazım. Şehrin bütün billboardlarına bu hadisi yazmak lazım. Ne diye? İşlediği günahı açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bu bir davettir ya, bir nebevi davettir. Günah işliyorsanız açığa vurmayın bari. Evet. Bir adamın gece kötü bir iş yapıp Allah onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp ey falan, ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi açık günahlardandır. Dün gece şöyle kafayı çektim, dün gece böyle kumar oynadım, dün gece böyle fuhuş yaptım demek işlediği günahtan daha büyük bir günah. Günahın bir kendisi var, bir de günahın ifşası var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, evet. İşlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir adamın gece kötü bir iş yapıp da Allah onu örttüğü halde sabahleyin kalkıp ey falan, ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi ve günahıyla övünmesi açık günahlardandır. Oysa Rabbi geceleyin onun kötülüğünü örtmüştü. Fakat o sabaha çıktığında Allah'ın örtüğünü açığa vuruyor. Evet, sadaka Resulullah. Bu noktada tabii böyle bir girişten sonra çok güzel fazilet örnekleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mekkelilerin şiddet, inat ve eziyetlerinden uzaklaşarak kendisine destek verecek insanlar bulmak ümidiyle Taif'teki akrabalarına gitmişti. Hepimizin yıllarda dinlediğimiz fevkalade tarihi bir örnek bizler için. O talihsiz insanlar Efendimiz'i kabul etmediler. Ayak takımını taşlatarak zor anlar yaşattılar. Ayak takımına Allah Resulü'nü taşlattılar. Allah Resulü geri dönmüş, derin kederler içinde yürürken Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselamla dağlar meleğini gönderdi. Melek ne isterse yapacağını, isterse oradaki iki dağı Taiflerin başına geçireceğini bildirdi. Habibi Kibriya'ya böyle yapıyorsanız siz helâki hak ettiniz. İstiyor musun ya Resulallah bu iki dağ geçsin ve Taif halkı helak olsun? Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizse hayır dedi. Hayır. Ben Cenab-ı Hakk'ın onların neslinden sadece Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeye ortak koşmayacak kimseler çıkmasını dilerim. Bu taşın acısı benden geçer. Ama ben istiyorum ki bugün beni taşlayanların çocukları yarın İslam'ın kahramanları olsunlar. Allah'ın Resulü işte böyle bir peygamberdi kıymetli kardeşlerim. Helak olsunlar demedi orada yani. Bana yapılır mı bu yani? Ben buraya Allah için geldim. Bana yapılır mı bu demedi. Ya bunlar beni taşlıyor, bunlar cahil insanlar. O putlara tapmaktan daha kurtulamadılar. Ama ben Rabbimden niyaz ederim ki onların nesilleri yarın Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şey yok, ortak koşmayacak kimseler olarak gelirsin dediler. Gerçekten de daha sonraki irtidat dediğimiz dinden dönme hadiselerinde Taiflilerden hiç dininden dönen olmamış. Allah Resulü'nün o mahzun haldeki duası dergâh-ı ilahide öyle kabul görmüş ki Taiflilerden bir daha irtidat eden çıkmamış yani. Evet, Allah ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratır buyuruyor ya. Ölü kavimden Allah diri bir nesil gelmiş. Çünkü bütün peygamberlerin derdi tevhid ehli nesiller yetiştirmektir. Bugün de Müslümanlar olarak değerli kardeşlerim, gerçekten böyle manevi yolun öncüleri, Allah dostlarının hepsinin derdi gelecek nesillerin müminler olarak, Müslümanlar olarak yaşayabilmeleri ve bu topraklarda altında binlerce şehidin, binlerce evliyanın, binlerce ulemanın böyle biriktiği bu güzel topraklarda gelecekte mümin ve muvahhid nesillerin hayat sürmeleri için ne bedel ödemek gerekiyorsa onu ödemek gerektiğidir. Evet, biz bugün yaşıyoruz. Bizden sonrası Allah Kerim. Evet, Allah Kerim ama biz bizden sonrasındaki insanlar için bedel ödemeliyiz. Bizden önceki insanlar ödemişler. Bak 400 sene evvel burada bir zat dergah kurmuş. Böyle devam etmiş gelmiş bugünlere işte. Camisinde namaz kılıyoruz, sofrasında oturuyoruz, ikram alıyoruz. 400 sene evvel açtığı Hüdayi Hazretleri'nin o büyük kazanlarında bugün bir dünya sofrası kuruluyor elhamdülillah. Filipinler'den Afrika'nın batısına kadar bir coğrafyada hep Hüdayi sofraları açılıyor. Ama bunun temelleri atılmış, bunun bedelleri ödenmiş. Bizler de gerçekten hele hele bu yaz döneminde evlatlarımıza belki biraz daha önem vermek. Bazen ölenleri burada görüyorum. Babalar çocuklarını almışlar, çok hoşuma gidiyor. Yani bugün bir önümde güzel bir baba oğlu vardı. Böyle namazdan sonra bir babanın çocuğunu böyle alnından öptüğünü gördüm, imrendim. Dedim ki evet bu çocuk elbet bir babasının böyle tebessümüyle, şefkatiyle, merhametiyle bu camiye gelmiş. Ümit ederim ki kopmaz bu camiden. Onun için önemsemeliyiz kıymetli kardeşlerim bu işleri. Ciddiye almalıyız. Geçen hafta gerçekten hani güzel bir örnek olduğu için söylüyorum. Çamlıca'da bizim yine Hüdayi merkezinde bir kamp var dediler. Ne kampı var dedim bu kamp. Dediler ki bu baba ve oğul kampı. Bir vilayetimizden önce bir yaygın eğitim başlamış bir kardeşimiz. 9-10 kadar, 10-12 yaşlarında bir grup kurmuş. Çok güzel onlarla derslere başlamış. Fakat bu çocukların hiçbirinin babası birbirini tanımıyorlar çok. Sonra çocuklar vasıtasıyla babaları tanıştırmış. Ondan sonra da çocuklar vasıtasıyla babaları tanıştırmış. Gelin demiş, hem babalar hem oğullar gidelim sizle bir İstanbul ziyareti yapalım. Her baba yanına çocuğunu da almış böyle. Dediler ki hocam yemeğe siz de gelir misiniz? Gelirim hay hay dedim. Aşağı indim baktım ki delikanlıları bir masaya almışlar güzelce. Babalar da bir masaya almışlar. Olmaz böyle dedim. Ne olacak? Madem bu babalar oğullar kampıdır. Ondan sonra bir baba bir oğul, bir baba bir oğul öyle oturacağız dedim. Sonra yukarıya çıktık. Dediler hocam biraz sohbet eder misin? Bak güzel modelleri anlatmak istiyorum yani. Hay hay dedim. Çıkarız inşallah yukarıya. Onlara da yine bir baba bir oğul ve dedim sizlere bugün kendi defterime kaydedeceğim dedim. Bir baba bir oğul, bir baba bir oğul, bir baba bir oğul. İsimlerini yazdım, sınıflarını sordum, mesleklerini sordum. Dedim ki inşallah şu güzel bir model, şu modeli bütün Türkiye'ye yayabilsek, babalar birbirlere dostlar olsalar, evlatlarını birbirlerine kardeş yapsalar, bu toplumu gerçekten böyle Müslüman babalar, mümin babalar, dertli babalar, mümin evlatlar, Müslüman evlatlar olarak bu toplumu inşa etsek değerli kardeşlerim. Ama gerçekten Müslümanlığımız üzerine, müminliğimiz üzerine, bu güzel topraklar üzerine, bize emanet edilen bu maddi ve manevi varlıklar üzerine, maddi ve manevi varlıklar, toprak maddi bir varlık ama bu toprağın üzerindeki manevi varlıklar çok yüce yani. Sultanahmet'imiz, Süleymaniye'miz, Topkapı'mız değil mi? Her yerdeki dergâhlarımız, Sümbül Efendimiz, Hüdayi'miz, Eyüp Sultanımız, sayın böyle yani. Dünyada bu kadar maddesiyle, manasıyla zengin yer çok azdır, yoktur demiyorum yani. Bu bizlere emanet. Bizlere emanet ama bize kadar gelmiş. Bizden sonrasını da güzel bir emanet olarak yansıması için gerçekten hem sivil kuruluşlarımızın, hem resmi yapıların büyük bir gayretler içerisinde olması lazım. Niye burada geldim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek sözünden. Ben beni taşlayan insanlara bile affederim ama ümit ederim ki onların neslinden tevhid ehli güzel insanlar yetişirler diye. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini taşlayan, türlü hakaretlerle kovan bir kavmi helak etmek üzere emrini bekleyen meleğe böyle cevap vermişti. Çünkü Allah için affetmek onun en büyük şiarıydı. Yani Allah Resulü'nün sadece affetmekle ilgili o yüce ahlakını belki birkaç sohbet devam edilebilir. Bir sene devam etsek, yani gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o şahsiyetinden, yüce şahsiyetinden hayatımızda çok daha farklı güzellikler çıkar. Ama şöyle ki, Allah Resulü'nün her affının arkasından bir güzellik neşet etmiştir. O affetmek, sadece affetmek olarak kalmamıştır. Onun affettiği her andan ayrı bir manevi güzellik, bir hidayet, daha farklı bir güzellik ortaya çıkmıştır. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teâlâ anha şöyle anlatıyor. Resulullah Allah yolunda savaşma hali dışında ne bir kadına ne de bir hizmetçiye, kısacası hiç kimseye elini kaldırmadı. Evet, hiç kimseye Allah Resulü sadece savaşta elini kaldırdı ama savaşın dışında ne bir kadına ne de bir hizmetçiye, kısacası hiç kimseye elini kaldırmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden de intikam almadı. Yalnız Allah'ın yasak ettiği şeyler çiğnenince o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı. O zamana kadar öfkesi geçmezdi. O yasak ortadan kaldırılıncaya kadar. Burada hakikaten insan böyle okuyunca bu rivayetleri çok daha farklı duygular içine giriyor. Yani Resulullah'ın yanında olsaydık keşke biz de diye. Çok böyle meşhur bir misal vardır burada. Bir bedevi. Bedevi ne? Çölden gelmiş bir insan yani. Hiç tahsili yok, okuması yok. Çok adab, ahlak, usul de bilmiyor. İki deve ile birlikte Mescid-i Nebevi'ye geldi. Resul-i Ekrem Efendimiz'in hırkasını sertçe çekmiş böyle. Talepte bulunacak Peygamberimizden. Sertçe çekti, hırkanın kenarı Allah Resulü Efendimiz'in boynunu incitti. Bedevi çünkü yani. Evet, Peygamber kimdir bilmiyorum. İmkanı var onun diyor, ondan bir şeyler isteyeceğim diyor yani. Daha sonra bedevi develeri göstererek, bir de Efendimiz'e ismiyle hitap ederek, Muhammed, şu iki deveme yiyecek yükle dedi, ne olursun. Bana ne kendi malından ne de babanın malından veriyorsun. Yani ganimetler gelmiş, oradan veriyorsun. Konuşmanın da usulüne bakın yani. Böyle bir kabalığa nasıl siz mukabele edersiniz yani bizlere gelse? Ya alın şu adamı kenara dersiniz yani. Ama Efendimiz öyle yapmıyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, kendi malımdan vermiyorum. Böyle bir düşünceden de Allah'a sığınırım. Ama boynumu incitmene karşılık sana kısas yapmak istiyorum dedi Efendimiz. Bedevi, vallahi yaptırmam dedi. Hem Efendimiz'in boynunu incitmiş, Efendimiz de böyle tebessüm ederek diyor ki, ben ne diyor sana bir kısas yapayım o zaman, bak boynumu incittin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu şartını sana vereceğim ama kısası yapalım yani, madem boynumu incittin, onu ikaz da etmek istiyorum. Üç defa tekrarladı, fakat bedevi her defasında kısas yaptırmayacağını söyledi. Bunu duyan sahabiler ayağa fırladılar. Ya adı şu adamın haline bak diye. Bakın, ashab-ı kiramın bedeviyi yaka paça dışarı çıkarmasından çekinen Allah Resulü onlara aman ha dedi. Sözümü duyanların ben izin verene kadar yerinden ayrılmamasını istiyorum. Ben bir şey söylemedikçe kimse yerinden kıpırdamasın. Evet, boynum incindi ama kimse yerinden kalkmasın. Orada bulunan bir sahabiye, develerden birine arpa, ötekine de hurma yüklenmesini emretti Peygamberimiz. Bir sahabiye, boynunu inciten, çeken böyle kaba bir bedeviye, kaba insana, sahabeden kalk dedi, bunun devesinin birisine arpa yükle, birisine de hurma yükle dedi. Sonra sahabilerine, hadi Allah'ın bereketiyle dağılın, o da yoluna devam etsin dedi. Nasıl bir şey kıymetli kardeşlerim? Allah'ın peygamberi böyle bir peygamber işte. Oralara zaman zaman bakmalıyız. Böyle nefsimizin taşkınlık yaptığı, öfkelendiğimiz, daraldığımız, kızdığımız, böyle damarlarımızın şiştiği zamanlar oluyor bazen değil mi? O zaman Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem bir manevi irtibat kurmalıyız, rabıta kurmalıyız. Tabii Efendimizin bu yüksek ahlakı karşısında bazı insanlar da öyle bir mahcubiyet taşıyorlar ki değerli kardeşlerim, onlara hem ümmete hem de diğer toplumlara çok büyük bir ders oluyor. Mesela çok konular vardı burada ama olmazsa bunu haftaya da devam ederiz. Allah Resulü'nün amcaoğlu Ebu Süfyan bin Haris, nübüvvetten evvel Peygamber Efendimiz'in dostuydu. Amcaoğlu yani, Peygamberimizle bir dost. Nübüvvetten sonra ise adılı bir düşman kesilerek ona hicviyeler yazmaya başladı. Niye? Puta tapmaktan kurtulamıyor kolay kolay. Peygamber şairi Hasan bin Sabit radıyallahu anh da bu hicviyelere cevap verirdi. Sonradan bu Ebu Süfyan, tabii birkaç tane Ebu Süfyan var malum, bu Peygamber Efendimiz'in amcaoğlu Ebu Süfyan bin Haris. Sonradan Ebu Süfyan bu yaptıklarına pişman oldu. Medine-i Münevvere'ye doğru yola çıktı. Yolda Mekke fethine gelen Allah Resulüne rastladı. Peygamber Efendimiz Ebu Süfyan'ın yüzüne bakmadı. Bir şey yapmadı yani, sadece yüzüne bakmadı. Ebu Süfyan çok müteessir oldu. Fakat Hazreti Ali radıyallahu anh ona orada bir ayet öğretti. Bakın Hazreti Ali de ne kadar şey yani, seni onu Resulullah'la buluşturmak istiyor yani. Hani şu Peygamberimize düşmanlık yaptı, şurada işini bitirelim bunun demiyor. Ya gel güzel adam gibi Resulullah'tan özür dile. Ondan sonra o seni affetsin. Bizim halimize gir ve Ona bir ayet öğretiyor. Buyuruyor ki ayet-i kerime Yusuf suresindeki. Diyor ki git Resulullah'a şu ayet-i kerimeyi oku. لَقَدْ آتَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ Allah'a and olsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kıldı. Bizse yaptıklarımızda hataya düşmüşüz dedi ve özür diledi. Peki Resulullah ne yaptı bunun üzerine? Merhamet ve şefkat umanı Allah Resulü de hemen o ayete şununla cevap verdi. لَا تَثْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِيمِينَ Mekke fethinde de bu ayeti okumuştu Peygamber Efendimiz. Eski yaptıklarının sebebiyle bugün size hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Ya eski yaptıklarınız sebebiyle bugün size hiçbir başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlerin en merhametlisin ayeti kerimesini okuyarak onun ve diğerlerinin eski ayıplarını affet. Gördün mü bak şimdi geldin işte huzurumuza ya. Demedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Geleceğin yer burasıydı zaten. Demedi. Ya o bir ayet okudu. Aff istedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir ayetle ona cevap vermiş oldu. Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra utancından başını kaldırıp da Fahri Kainat Efendimizin yüzüne bakamazdı artık. Ama demek ki böyle fazilette var. Yani ben bir hata işledim ama dolayısıyla affedildim ama affedilmek de beni tatmin etmiyor yani. Hep hatam içimde bir vicdan muhasebesi olarak devam ediyor diye o da o hususa devam etmiş oluyor değerli kardeşlerim. Kısacası gerçekten İslam bize fevkalade güzellikler bahsediyor. Cenab-ı Hak bu güzellikleri en güzel şekilde yaşamaya muvaffak eylesin. Bu konuda hakikaten kitabımızda çok güzel misaller var. İnşallah onlara da önümüzdeki hafta yine devam ederiz diye düşünüyorum kıymetli kardeşler. Nefse en zor gelen bir şey bu çünkü. Cenab-ı Hak o yüce ahlakla hepimizi ahlaklandırsın. Hem Cenab-ı Hak'tan af dilemeyi, insanlardan özür dilemeyi yerine göre ama özür dilendiği zaman da affetme faziletini kazanabilmeye muvaffak eylesin bizleri.